Merhaba, bugün sizin için oldukça ilginç bazı kaynakları inceledik. Y kuşağı yöneticilerinin kariyerlerinde karşılaştığı biraz çalkantılı bir döneme odaklanıyor bu kaynaklar.
Evet, şirket yapılarında bir değişim var. Hani şu büyük düzleşme diye adlandırılan trend.
Aynen, şirketler hiyerarşiyi azaltıyor, daha düz yapılar kuruyor. Biz de bu incelemede şuna bakacağız. Bu durum özellikle, belki de siz de o gruptasınızdır, 30'lu yaşlarının sonu 40'lı yaşlarının başındaki yöneticilerini nasıl etkiliyor? Sizin için ne anlama gelebilir?
Evet, belgelerdeki temel bulgu aslında şu. Y kuşağı tam böyle yöneticilik rollerine adım atarken şirketler orta kademeyi, yani o bildiğimiz ara yöneticilik pozisyonlarını azaltmaya başladı.
Bu da onları biraz daha savunmasız mı bırakıyor?
Maalesef öyle. İşten çıkarmalara karşı daha kırılgan hale geliyorlar. Hatta Gusto diye bir platform var, onun verileri çok çarpıcı.
Neymiş o veriler?
Bakın, Ocak 2022 ile Eylül 2024 arasında, yani çok da uzun bir süre değil, 35-44 yaş arası yöneticilerin işten çıkarılma oranında %400'den fazla bir artış var.
%400 mü? Çok yüksek.
İnanılmaz bir rakam. Ama aynı dönemde bakın, daha tecrübeli grup, yani 55-64 yaş arası, orada tam tersi bir durum var. %48'lik bir düşüş söz konusu.
Vay canına, aradaki farka bak. Peki işini kaybeden bu Y kuşağı yöneticileri ne yaşıyor somut olarak? Sanırım kaynaklarda örnekler de vardı. Mary Monahan diye biri.
Evet, 37 yaşında bir yönetici. Onun hikayesi aslında durumu çok iyi özetliyor. İşten çıkarılacağını anlayınca hemen tabii yeni fırsatlar aramaya koymuş.
Normal.
Ama kısa sürede fark etmiş ki piyasa biraz zorlu. Belki daha düşük bir pozisyonu, hatta belki daha düşük bir maaşı kabul etmesi gerekebilir. Bu da tabii kariyerinin ortasındaki biri için kolay bir durum değil.
Anlıyorum. Bir de Daniel Radmanovich örneği vardı galiba. Deloitte'dan ayrılmış.
Aynen, o da benzer bir durumda. Yöneticilik pozisyonunu kaybetmiş. Fakat onun hikayesinde ilginç bir farklı bir nokta var.
Nedir o?
Şimdi Radmanovic yeni bir iş buluyor. Yine teknoloji sektöründe ama yönetici olarak değil. Daha çok bireysel katkı sağlayan, müşteri odaklı bir rol bu.
Yani bir geri adım gibi mi algılanıyor bu?
İşte ilginç olan o, kendisi hiç öyle görmüyor. Kaynaklarda söylediğine göre tam tersine, o insan yönetimi sorumluluğunun getirdiği şeyden, stresten uzaklaşıp doğrudan kendi işine, uzmanlığına odaklanabileceği için bayağı heyecanlıymış.
Bu ilginç bir bakış açısı gerçekten. Yani illa yönetici olmak hedef olmayabilir bazıları için.
Aynen öyle. Belki de başarı tanımı değişiyor bu kuşak için, kim bilir. İnsan yönetimi olmadan uzmanlaşmak daha çekici olabilir.
Peki işten ayrılanlar bir yana, ya kalanlar? Şirkette devam eden Y kuşağı yöneticileri, onların durumu ne oluyor? Yükleri artıyor mu?
Kesinlikle artıyor. O bahsettiğimiz Gusto verileri burada da konuşuyor. Ocak 2019'da bir yöneticiye ortalama 3,2 çalışan düşüyormuş.
Üç kişi gibi yani.
Evet. Ama Eylül 2024'e geldiğimizde bu sayı 5,8'e fırlamış. Neredeyse iki katına çıkmış.
Oo, bayağı fark var.
E tabii bu ne demek? Kalan yöneticiler çok daha fazla birebir toplantı, daha çok personel sorusu, daha çok evrak işiyle uğraşmak zorunda kalıyor.
Bu da aslında Mary Monahan'da değindiği bir nokta sanırım. İyi bir yöneticinin önemiyle ilgili.
Tam üstüne bastınız. Monahan da onu vurguluyor. İyi bir yönetici, özellikle işe yeni başlayanların kariyer gelişimi için çok kritik. E şimdi yöneticilerin iş yükü artınca o mentorluk, o rehberlik nasıl olacak?
Doğru. Terfi alacak, zam isteyecek çalışana kim yol gösterecek? Bu da ayrı bir sorun.
Aynen öyle. Belirsizlik artıyor çalışanlar için de.
Yani tabloya bakınca hem işten çıkarılma riski var, hem de kalanların işi zorlaşıyor. Biraz karamsar gibi duruyor. Hiç mi umut yok peki? Kaynaklarda olumlu bir şeylerden de bahsediliyor mu?
Şimdi tamamen umutsuz demek haksızlık olur. Bir kere genel işten çıkarma oranları hala hani tarihsel ortalamalara göre düşük sayılır.
Tamam, bu bir nebze iyi haber.
Bir de şu var. 35-44 yaş arası işsizlik oranı genel oranın altında. Yani %3,2'ye karşı %4,1 gibi. Demek ki iş bulma ihtimali hala var.
Ama
Ama işte Monahan'ın dediği gibi özellikle evin geçimini tek başına sağlayan biriyseniz o hızlıca ve iyi şartlarda iş bulma baskısı çok yüksek oluyor. Öyle çok seçici olma lüksünüz kalmayabiliyor.
anladım. Peki Radmanov için bir önerisi var mıydı bu süreçle ilgili?
Evet, onun tavsiyesi çok insani. Yalnız kalmamak, kendisi de işten çıkarılan başka bir arkadaşıyla sürekli iletişimde kalmış, birbirlerine destek olmuşlar. Bu tür bir dayanışma o zorlu süreci atlatmada psikolojik olarak çok fark yaratabiliyor.
Bu önemli bir nokta gerçekten, destek sistemi kurmak.
Kesinlikle.
Peki. O zaman toparlayacak olursak, bu incelediğimiz kaynaklar bize gösteriyor ki Y kuşağı yöneticileri kariyerlerinde gerçekten de beklenmedik bir dönemeçteler. Bu büyük düzleşme hem zorluklar getiriyor hem de belki Radmanovic örneğinde gördüğümüz gibi farklı kariyer yolları ve öncelikler düşünmeye itiyor.
Kesinlikle öyle. Şirket yapıları değiştikçe yöneticilik kavramının kendisi de dönüşüyor sanki. Belki de burada sizin için, yani dinleyicilerimiz için asıl üzerinde düşünmeye değer soru şu olabilir. Orta kademenin bu şekilde azalması, gelecekte liderlik dediğimiz şeyin tanımını nasıl değiştirecek? Kariyerde ilerlemek ne anlama gelecek?